Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Miyate. 25. Ayrım. 5. Bölüm. 12 Kasım. Teslim olmaktan başka çareniz yok, başkan. 36. Washington DC, 12 Kasım 9:45. Nikki Toyota'sını Washington Ronald Reagan Havaalanı'nın otoparkına soktu. Daniel'ı yuvaya bırakmış, hava trafik kontrolörü Tony Gazzara ile yapacağı söyleşiye zamanından önce gelmişti. Arabasını bıraktı, hava trafik kontrol binasına yürüdü. Resepsiyondaki görevliye kim olduğunu söyledi. Görevli telefonla bir şeyler konuştu. Bir dakika sonra görünen ve kendini Tony Gazzara olarak tanıtan uzun boylu, orta yaşlı adam, Nikki'yi üst kata, yükleme sahasıyla pistlere tepeden bakan bürosuna çıkardı. ''Lütfen oturun Bayan Dean. Size bir kahve getirebilir miyim?'' ''Hayır, teşekkürler. Öğleden önce yapmam gereken bir söyleşi daha var. Onun için sizce sakıncası yoksa hemen konuya geçmek istiyorum.'' ''Tabii. Hava trafik kontrolü hakkında bilginiz var mı Bayan Dean?'' Nikki gülümsedi, not defterini açtı. ''Her uçağa bindiğimde hayatımın sizlerin elinde olduğu dışında kesinlikle bir şey bilmiyorum.'' Lütfen yakın geçmişte atlatılan iki kazadan söz edin. Ne oldu? Gazzara hemen savunmaya geçti. Pencereden dışarıya bakın Bayan Dean. Burada önemli olan Reagan'da ayda 10.000'i aşkın kalkış ve inişin olduğu. Kalabalık her alandaki gibi bazen kaza tehlikesi gibi olaylar olabilir. Bu bir bahane değil tabii ama o iki gün boyunca çok yoğun olduğumuzu da söylemeliyim. Ama her şey bizim çocukların denetiminde. Bazen medya böyle olayları gereğinden fazla abartıyor. Öyle mi düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum, biliyorum. İnsan hayatının tehlikede olmadığını mı söylüyorsunuz? Gazzara hafifçe kızardı. Bilebildiğim kadarıyla hanımefendi, burada her şey kontrol altında. İşimizi başarıyla yapıyoruz. Aksini söylemiyorum Tony. Geçen cuma günkü olay, İki sivil uçakla ilgiliydi, öyle değil mi? Gazzara onayladı. O gün hava trafiği oldukça yoğundu. Üstelik havaalanı yakınlarında yoğun hava boşlukları vardı. Uçaklardan biri bekleme konumundaydı, inmek için izin bekliyordu. Kötü bir türbülansa girdi. Birkaç yüz feet düşerek uçaklar arasındaki 2000 feet sınırının biraz altına girdi. Gerçekten çok önemli değil. Hem pilotlar her an her şeyi denetliyorlardı. Ama kurallar her türlü olayın rapor edilmesini gerektiriyor. Bizim yaptığımız da bundan başka bir şey değil. Peki ya dünkü olay? Nikki notlarına baktı. Benim öğrendiğim kadarıyla özel bir Cessna'nın yolcuları sol tarafta 200 feet kadar yakından geçen askeri bir nakliye uçağı gördüklerini söylüyor. Cessna pilotunun kurtulmak için aniden yön değiştirmesi 3 yolcunun ödünü koparmış. Yine de kimsenin hayatının tehlikede olmadığını mı söyleyeceksiniz? Gazzara hala savunmadaydı. Dün çoğu gecikmeli, çok trafiğimiz vardı. Uçakların çoğunluğunda TCAS vardır Bayan Dean. Sizin ve benim gibiler için bunun anlamı trafik alarm ve çarpışma önleme sistemidir. Havada bulunan radar gibi bir şey düşünün. Pilota yakında henüz gözle görülmeyen bir uçak olduğunu bildirir. Kokpitte bir alarm çalar. Kural olarak küçük uçakların böyle bir sistem taşıma zorunluluğu yoktur. Bu sadece büyük uçaklar için olmazsa olmaz bir cihazdır. Ama bu olayda bizim işimizi güçleştiren askeri uçağın TCAS'sinin işlemiyor olmasıydı. Neden? Gazzara omuz silkti. Belki bozuktu, belki de kapatılmıştı. Ama bu soruyu hava kuvvetlerine sormanız daha doğru olur. Her neyse, hangi nedenle olursa olsun, pilotları uçuş alanının dışına taşmış. Belki dikkat etmedi, belki de hava kontrol talimatlarını iyi duymadı. Federal Havacılık İdaresi FAA denetimi tamamlanmadan gerçeği öğrenemeyeceğiz. Neyse ki bizim çocuklar tehlikenin yaklaştığını ekranlarında görür görmez pilotları uyarmış. Nikki camdan dışarı baktı. Yükleme sahası ve pistler olağanüstü hareketliydi. Gözleri bir dizi US Air ve Delta yolcu uçağının ötesinde pistin en ucunda duran dev gibi en az 7 yeşil askeri nakliye uçağına takıldı. Reagan'da hep bu kadar yoğun askeri trafik olur mu Tony? Hiç olmaz. Burada ne aradıklarını bana sormayın. Dediklerine göre bir çeşit tatbikat. Dünden beri çılgın bir yoğunlukta. Aniden oldu. Nikki piste doğru ilerleyen bir nakliye uçağı daha gördü. Hemen ardında tekerleklerini yere değdiren bir diğeri. İki nakliye uçağının yanında onlarca mühürlü sandık boşaltan üniformalı askerler. Burada korkunç bir askeri faaliyet var, diye düşündü. Bu uçaklar, bunlar ne? Gazara Nikki'nin parmağını izledi. Askerlerin uçak boşalttıkları piste baktı. C-17 ve C-130'lar. Askerler bunları uçan yük beygirleri, diyorlar. Genellikle insan ve malzeme taşımada kullanılır. Olası kazaya karışan bunlardan biri miydi? Evet hanımefendi, bir C-130. Ne tür bir malzeme taşıyorlar? Buradan göründüğü kadarıyla büyük bir miktar var. Gazara omuz silkti. Bunu havacılara sorun hanımefendi. Nikki'nin aklı karışmıştı. Neden Andrews hava üssünü kullanmıyorlar ki? Topu topu 10 mil ötede değil mi? Genellikle orayı kullanırlar. Ama denilenlere göre Andrews buradan da kalabalıkmış. Fazlalığı buraya yönlendiriyorlarmış. Gazara ayağa kalktı. Dosya dolabında bir çekmece açtı. Sözünü ettiğiniz olayların ayrıntıları burada. Sonra sorularınızı cevaplandırır ve ikinci randevunuza zamanında yetişmenizi sağlarım. Maryland 14-10. 50 kilometre ötede Washington'un ikinci havaalanı Dulles International'da DC'yi yönetmek gibi son derece güç bir işle görevli olan adam Heathrow uçağından az önce inmişti. Belediye Başkanı Albert Brown, VIP bölümünden geçip şoförlü Chrysler LeBaron limuzininin arka koltuğuna yerleşti. Otomobil, Eisenhower otoyolundan hızla DC'ye doğru ilerlerken huzursuzca içini çekti. 51 yaşında, saçları dökülmüş yakışıklı zenci başkan, çevresine enerji yayan bir güç kaynağı gibiydi. O öğleden sonrası da her zamanki yelekli takımlarından birini giymiş, alacalı kravatlarından birini takmıştı. Yanında Brown'un huzursuzluk nedeni olan kötü kokulu prosuyla yardımcısı Sid Peterson oturuyordu. "Tanrım, Sid, beni soluksuz bırakmak mı istiyorsun? O Guatemala torpillerinden başka bir şey içemez misin?" "Özür dilerim başkanım, pro sizi rahatsız mı ediyor?" Brown homurdandı. Elini sallayarak ince duman bulutunu uzaklaştırdı. Başkan Booth Londra'dan bir gün önce ayrılıp buraya gelmemi gerektirecek kadar önemli ne istiyormuş? Telefonda söyleyemez miymiş? Peterson camı biraz indirdi. Dışarıdan gelen havanın dumanı dağıtmasını sağladı. Acil olduğunu söyledi başkanım. Sizinle özel olarak konuşacakmış. Şimdi de bana buradan doğruca kahrolası Beyaz Saray'a gideceğimizi söyleme. Hayır efendim, bana söylenenlere göre önce sizinle muhaberat odanızda konuşacakmış. Brown'un Van Judiciary meydanında bulunan bürosunun bir kat üzerindeki kişisel jimnastik malzemesini barındıran odaya sadece belediye başkanının güvenlik kartıyla giriliyordu, özel odasında televizyon uydu bağlantısı üzerinden Beyaz Saray'la doğrudan ve güvenli bir hattan konuşmasını sağlayacak çağdaş iletişim teknolojisinin ürünleriyle dolu bir bölüm vardı. Brown meraklanmıştı. Onunla konuşmak için bu kadar acele eden başkanın konuşmayı Beyaz Saray'da yapması daha anlamlı olurdu. Neler oluyor Sid? Gerçekten bilmiyorum efendim. Bekleyip görmekten başka çaremiz yok. Brown içini çekti. Limuzinin koyu gri camlarından dışarıya baktı. Her ne kadar Al Brown'u tanımlamak için sıkça kullanılan sözcük dinamik olsa da, belediye başkanının özellikleri arasında sabır yoktu pek. Los Angeles'ta, kentin yoksul mahallelerinde bir fabrika işçisinin 6. oğlu olarak doğmuş, çocukluğunda boğuştuğu parasızlık ve güçlükler iradesini çelik gibi dövmüştü. Yale Üniversitesi'ni iftiharla bitirerek siyasal bilimler diploması almış, sonra da Harvard'da doktora yaparak 27 yaşında Connecticut eyaleti müfettiş yardımcılığına atanmış, eyaletin bütçesini yönetmekle görevlendirilmişti. Sonra District of Columbia Maliye Müdürü olarak Washington'a gelmişti. Görevi, ülkenin iflas etmiş başkentinin maliyesini yeniden yapılandırmaktı. Brown, büyük kararlılık göstermiş, 3 yılda kenti doğru yola sokmuş, belediye işçilerinin aşırı seviyelere varan fazla mesailerini kırpmış, bu arada da DC'nin hesaplarındaki açığın asıl nedenini bulmuştu. Gösterişli patronu sonunda belediye başkanlığını kaybetmesine yol açacak derecede kokaine ve sokak fahişelerine düşkündü. Onun yerine seçilen Brown'a ahlaki açıdan çökmek üzere olan bir kent miras kalmıştı. Rüşvet, yoksulluk, pis mahalleler, kötü okullar, denetlenemeyen bir uyuşturucu sorunu, giderek artan, yılda 1000 cinayete varan bir suç oranı. Oysa DC hep vizyon sahibi bir kent olmuştu. George Washington ülkenin başkentini burada, Potomac kıyılarında kurmaya karar vermişti. Üstelik Kaliforniyalı kenar mahalle çocuğunun kendine özgü düşleri de vardı. Daha güvenli sokaklar, daha iyi eğitim, temiz ve sağlıklı mahalleler, makul gayrimenkul fiyatları ve yaygın sağlık hizmetleri. 3 yıllık sert, hırslı bir mücadelenin sonunda başkenti kurtaracaktı Brown. Okul standartları yükselmişti, sokaklar daha temizdi, rüşvet azalmıştı, suç ve cinayet oranları düşmüştü. Vergi kolaylıklarının da yardımıyla milyarlarca dolarlık özel yatırım kente akmaya başlamış, girişimciler kentin dökük mahallelerini yeniden inşa etmiş, DC'ye çekilen yeni işletmeler canlanma yoluna girmişti. Ama Brown'un planının tamamlanması için başkanın DC'ye verilecek yarım milyar dolarlık yeni krediyi onaylaması gerekliydi. Oysa başkan inat ediyordu. Araba kentin dış mahallelerinden geçerken Brown koyu camdan dışarıya baktı. Washington'a yapılması güç bir işin korkusuyla gelmiş ama sonunda kenti sevmeye başlamıştı. Georgetown'un kırmızı tuğlalı ciddi evleri, genç ve fıkır fıkır DuPont meydanı, titreşimli Adams Morgan, dünyanın dört bir yanından göç etmiş Latin Amerikalılar, Afrikalılar ve başkalarının kaynaştığı diğer yerler. DC'nin bazı bölümleri yıllardan beri ihmal ve terk edilmişti ama şimdi Washington canlı ve gençti. Amerika'nın en zengin kentlerinden biriydi. New York Caddesi boyunca sıralanan sanayi alanları artık gözü rahatsız etmiyordu ve bürolar inşa etmek isteyen müteahhitlerin göz bebeği olmuştu. Kent merkezi yeni gece kulüpleri, restoran ve dükkanlarıyla arı kovanı gibiydi. Washington bir yandan da üstün teknolojinin Mekke'si olmuştu. Dünya internet trafiğinin yarısından fazlası DC'den geçiyordu. Brown'un sayabileceği etkileyici rakamlar vardı. 37 tarihi bölge, her renk ve inançtan 50'ye aşkın etnik grup, yılda 21 milyon ziyaretçiyi mıknatıs gibi çeken bir kent. Ama Güneydoğu'da hala kötü mahalleler vardı. Uyuşturucu ve suçun hakim olduğu, grafiti kaplı duvarları ve yanık çalıntı arabalarıyla yıkık dökük bölgeler. Brown'un bundan sonra eğileceği yerler böylesi bölgelerdi. Çürümekte olan işçi mahalleleri, evsiz barksızların hala kanayan birer yara olduğu semtler. Kendi çocukluğunun geçtiği mahalleleri, gece uykusunu bölen açlık ve umutsuzluk iniltilerini, tartışma seslerini hala hatırlıyor, bu insanları içinde bulundukları bataklıktan kurtarmayı her şeyden çok istiyordu. Ama bunu başarmak için başkanın desteğine ihtiyacı vardı. Çalan araba telefonu Brown'u düşlerinden uyandırdı. Başını pencereden çevirdi, "Ben konuşurum" diyerek Peterson'dan önce telefonu kaldırdı. Birkaç kelime konuştu, sonunda "Teşekkürler Marion" dedi. "Orada olacağım." Telefonu kapattı, Peterson'a döndü. "Başkanın sekreteriydi," dedi. "Öyle mi? Sonunda adamın ne konuda konuşmak istediğini söyledi mi?" Brown'un yüzü aydınlandı. "Hayır, söylemedi. Ama büromdan konuşmayı unut. Başkan beni hemen görmek istiyor. Üstelik çok önemli olmalı. Beyaz Saray'da bir toplantı ayarlıyorlar. Öyle mi?" "Allah kahretsin Sid." Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur arabanın camlarını döverken Brown'un yüzündeki aydınlık daha da yayıldı. "Bana sanki adam yarım milyar dolarlık vergi kolaylığını kabul edecekmiş gibi geliyor." 37. Chesapeake 14-38. Carla, Winston koyundaki yazlığın önünde durduğunda yağmur hızla yağıyordu. Her ikisi de sırılsıklan bir halde Honda'dan indi. Carla kapıyı taşın altında bulduğu anahtarla açtı, birlikte içeri girdiler. Gorev hala yüzünde bir acıyla böğrünü tutuyordu. Carla endişeyle sordu. İyi misin? Daha iyi olduğum günleri hatırlıyorum. En azından kanama durdu. Bir bakayım. Sonra yarayı doğru düzgün saracak bir şeyler bulurum. Daha sonra Carla, önce bu ıslak elbiselerden kurtulmamız gerek. Sen istersen üst kata çıkıp ikimize uyacak bir şeyler ara. Ben de bu arada ateşi yakıp bu acıyı hafifletecek bir ilaç bulayım. Carla merdivenlerden çıktı, Gorev ateşi yaktı, kütükleri şömineye doldurdu. Dallar alev alırken Carla'nın eğreti olarak yaptığı pansumanı kaldırmaya çalıştı. Kanın eşarba ve yaraya yapışıp pıhtılaştığını gördü. Mutfağa gitti, raflardan birinde bir şişe vodka buldu. 2 bardak aldı. Mutfaktan çıktığında korlaşmış kütüklerin önünde bir etek ve bir kazak giymiş, elinde de bir blue jeanle gömlek tutan Carla'yı buldu. Senin için bunları bulabildim. İşe yarayacağından eminim. Gorev her 2 bardağı vodka doldurdu, birini uzattı. Al, iç bunu, sinirlerini yatıştırır. Carla'nın yüzündeki gerginliği, bardağa uzanan elinin titrediğini gördü. FBI bizi nerede bulacağını nasıl bilebilir? Gorev, vodkasından bir yudum aldı. Başını inanmıyormuşçasına salladı. Buraya gelirken yolda kendi kendime hep bunu sordum. Rastlantı mıydı yoksa rastlantının ötesinde bir şey mi? Beynimi ne kadar çalıştırırsam çalıştırayım, bizi bulabilmelerini sağlayacak nasıl bir hata yaptığımızı anlayamıyorum. Ya sen? Düşün Carla, bir şey var mı? Herhangi bir şey? Hayır yok. Dikkatliden de öte davrandım. Raşit de öyle. Eğer Amerikalılar orada olduğumuzu bilselerdi, yanlarına daha fazla adam alır ve harekete geçmeden önce daha dikkatli davranırlardı. Alexei'nin yanında sadece 2 kişi gördüm. Bu da bizi şans eseri bulduklarını gösteriyor. Gorev yeniden başını salladı. Ama nasıl? İşte bunu çıkaramıyorum. Carla derin bir endişeyle bardağını şöminenin üstüne bıraktı. Ne var? Ne oldu? Diye sordu Gorev. Bir ara içimizden birinin dostun Alexei'yi öldürmek zorunda kalacağını düşündüm. Gorev'in yüzü karardı. Bir sigara yaktı. Dürüst olmak gerekirse, işler oraya varırsa ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Yine de ona zarar verebileceğimi düşünemiyorum Carla. Nasıl zarar veririm? Alexei kardeşim gibi. Ya bir daha aynı durumla karşılaşırsan? Bir daha karşılaşmamaya gayret etmeliyiz. Bundan böyle sadece gerektiğinde dışarı çıkacağız. Gereksiz risk almayacağız. Amerikalıların her yere arayacaklarından, bakılmadık delik bırakmayacaklarından emin olabilirsin. Carla'nın gözleri korku doluydu. İyi de bütün bunlar hiçbir şeyi değiştirmez Nikolay. Bunu görebiliyorsun değil mi? Bu iş nasıl biterse bitsin, sonunda başaralım ya da başaramayalım, bize buradan çıkış yok, değil mi? Amerikalılar kim olduğumuzu biliyorlar. Joseph'ın serbest bırakılması neye yarar? Nereye saklanırsak saklanalım, Amerikalılar bizi bulacaklar. Yüzü bembeyaz, sesi endişeliydi. Gözyaşlarını zor tutuyor gibiydi. Gorev sigarasını alevlerin arasına attı, elini uzattı, usulca Carla'nın koluna dokundu. Buna verecek cevabım yok Carla. Daha işimiz bitmedi değil mi? Şimdilik bitmedi. Bunu söylemedim. Her zaman bir yol vardır. Öğrendiğim tek bir şey varsa o da bu dünyada imkansız bir şey olmadığı. Öyleyse ne yapacağız? Yanlış adama soruyorsun. Bundan sonra yapacağımız Raşid'e bağlı. Ama bugün olanlardan sonra korkarım Amerikalılara kötü bir sürpriz hazırlayacak. Ne demek istiyorsun? Yakalanma tehlikesi olmadan artık Washington'da uzunca bir süre oyalanamayacağımız açık. Raşid'in Amerika başkanına baskı yapması, bir an önce harekete geçirmeye çalışması mantıklı değil mi? Nasıl? İşin içinde Raşid olunca her şey mümkün. Beni endişelendiren de bu. Gorev bardağını bıraktı. Ateşe yeni bir kütük atmak için davrandığında yüzü acıyla kasıldı. 2'ye katlandı. Elini yine böğrüne götürdü. Bacakları büküldü ve bir sepet gibi kanepeye yığıldı. Nikolay! Carla yardım etmek için yaklaştı. Parmaklarının arasından kan fışkıran Gorev ölü gibi bembeyazdı. Kanı durduracak bir şeyler bul. Çabuk Carla! Carla koşarak merdivenleri çıktı. Biraz sonra elinde bir çarşaf ve makasla aşağı indi. Bir bakayım. Dizlerinin üzerine çöktü. Gorev'in kanlı gömleğini kesip eşarbı kaldırdı, yaradan akan kanı temizledi. Etlerin arasındaki kanlı metal parçasını görünce yüzü soldu. Bu basit bir yara değil Nikolay. Dokunun içine yerleşmiş bir şarapnel parçası. Bir doktora görünmen gerek. Başımızı derde sokarız. Yüzünden terler akıyordu. Bunu biliyorsun Carla. Ya yaranın içinde başka şarapnel parçası varsa? Onu sonra düşünürüz. Cımbız ya da pense bulmaya çalış ya da şarapneli çıkarmakta kullanabileceğin başka bir şey. Bir de sıcak su getir. Daha beter edeceğimden. Tanrı aşkına tartışmayı bırak Carla. Genç kadın mutfağa gitti. Bir çaydanlığa su koyup ateşi yaktı. Biraz sonra buharı tüten bir kap suyla geldi. Çantasında da küçük bir cımbız buldu. Bunları bulabildim. Yetinmek zorundayız. Çarşaftan bir parça yırt. Sana söylediğimde yarayı tıkamaya hazır ol. Nikolay, bunu yapamam. Yapamazsan ben yaparım. Hazır ol. Carla çarşaftan şeritler kesti. Gorev iki parmağıyla etlerin arasından eğri büğrü şarapnel parçasını görene kadar yaranın ağzını açtı. Şimdi Carla, hadi. Carla cımbızla şarapnelin ucunu yakaladı, yaradan çıkarmaya çalıştı. Bitir artık, daha kuvvetli çek, dedi Gorev dişlerini sıkarak. Carla cımbıza asıldı. Metal parçası yerinden oynadı, sonra yaradan çıktı. Fışkıran kan yere sıçradı. Yarayı tıka Carla, çabuk. Genç kadın pamuklu şeritten bir yumak yaptı. Açık yaraya basıp tuttu. Bir dakika kadar sonra tampon kana bulandığında yerine yarayı sterilize etmek için vodkaya bulanmış bir yenisini koydu. Sonunda kan azalmaya başladı. Gorev yüzünü buruşturdu. Şimdi sar. Carla Gorev'in karnının çevresine şeritleri sardı, sıkıca düğümledi. Sonunda Gorev kanepeye sırt üstü uzandı. Güçsüz, baygınlığın eşiğinde görünüyordu. Gözleri yarı kapalı, acıyla kasılan ve ter içindeki yüzünde kaybettiği kanın solukluğu vardı. Bundan çok daha beterlerini atlattım. Korkma Carla. Genç kadın ayağa kalkmaya davrandı ama Gorev kolunu tuttu. Nereye gidiyorsun? Diye sordu. Sana yardım edecek birileri olmalı. Carla'nın yüzü endişeden kül gibiydi. Raşid'in adamları? Yoksa Çeçen dostun Razan? Hayır dedi Gorev. Korkunç acıya rağmen kararlıydı. Eğer kanama yeniden başlarsa o zaman düşünürüz. Şimdi bırak da dinleneyim. 25 kilometre kadar uzakta Muhammed Raşit, Yamaha'yı 4 numaralı karayolundan çıkardı. Yolun iki kenarındaki derin ormanların içinde piknik alanı yazılı bir levha görünce motosikletin direksiyonunu dar orman yoluna çevirdi. Alexandria'yı çok geride bırakmış, Maryland'e girmiş, kendisini havadan ya da karadan izleyen kimsenin izine rastlamamıştı. Güvende olduğundan emindi ama hala öfkeden titriyor, içindeki kızgınlık canlı bir varlık gibi köpürüyordu. Orman yolunda 200 kilometre kadar ilerledikten sonra kaba ahşaptan 5 ya da 6 masa ve bankın bulunduğu bir açıklığa vardı. Yalnızdı. Burada kimse onu rahatsız edemezdi. Yamaha'nın motorunu susturup indi. Sırt çantasını alıp banklardan birine oturdu. Havada çam kokusu vardı ve orman sakindi. Sırt çantasını açtı, dizüstü bilgisayarını çıkardı ve önündeki masanın üzerine yerleştirdi. Nasıl? Amerikalılar evi nasıl bulmuştu? Bu soru kafasının içinde dolanıp duruyor, öfkesini körüklüyordu. Mantık bunun rastlantı olabileceğini söylüyordu ama yine de öfkesi azalmıyordu. Yazlık eve döndüğünde yapacağı ilk şey görüntüsünü değiştirmek olacaktı. Gerektiğinde kullanmak üzere çeşitli renklerde saç boyası almıştı. Sarı saçlar gidecekti, onlarla birlikte küpede. Portatif uydu antenini bilgisayarın arka çıkışına bağladı, düğmeye bastı. Birkaç saniye sonra Windows programının yüklendiğini gördü. Nikel-kadmiyum piller yeniden şarja gerek kalmaksızın bilgisayara 5 saatlik bir çalışma süresi tanıyordu. Oysa şimdi 5 dakikadan fazla işi olmayacaktı. Anteni ayarladı, sonra raporunu yazmaya koyuldu. Önemli olan bütün ayrıntıları, o günkü felaketi ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili önerileri sıraladı. Mesajı yazmayı bitirdiğinde, metnin istediği gibi olup olmadığını görmek için ekrandakileri iki kere okudu. Sonunda da gönder kutusuna tıkladı. 2 saniye sonra mesaj gitmişti. Şifreli mesaj hemen hemen aynı anda 15 bin kilometre ötedeki Afganistan'da olacaktı. Eğer Amerikalılar saniyelik mesajlardan birini yakalarlarsa şifresini çözmek için çok uğraşacaklardı. En güçlü bilgisayarlarıyla bile şifreyi kırmak haftalar alacak demişti Pakistanlı programcı El-Kaide'ye. Parlak bir kriptoloji uzmanı olan adamın sözünden kuşkulanmak için hiçbir neden göremiyordu. Ama daha endişe verici, çok daha tehlikeli olanı vericinin bağlantıda olduğu zamandı. Raşit için gelen bir sinyali almanın hiçbir tehlikesi yoktu. Gökten mesajı kapmak kolaydı. Kimse alıcının kim olduğunu, nerede bulunduğunu bilemezdi. Tehlike bir mesaj verirken ya da aldığı bir sinyali teyit ederken vardı. Eğer Amerikalılar talihliyse bilgisayarlarıyla Raşid'in sinyalini bir üçgen içine alıp mesajın nereden verildiğini kesin olarak belirleyebilirdi. Yine de çok talihli ve çok hızlı olmaları gerekiyordu. Raşid'in sinyalleri çok kısaydı çünkü. Buna rağmen aynı yerden iki mesaj göndermemesi sıkı sıkıya tembih edilmiş, Raşid de talimata uyarak mesajlarını birbirinden en az 15 kilometre uzak noktalardan göndermişti. Dizüstü bilgisayarı kapattı. Hala öfkeden kuduruyordu. Felaket bir gün olmuştu ama kesin bir felaket değil. Eğer önerileri benimsenirse Amerikalılar El-Kaide'nin gücünün yeni ve sert bir örneğiyle tanışacaklardı. Onları El-Kaide'nin isteklerini hemen yerine getirmeye zorlayacak bir örnek. Bilgisayarını sırt çantasına yerleştirirken arkasında kırılan bir dalın çıtırtısını duydu. Telaşla sırt çantasına uzandı, akrebinin kabzasını kavrayıp emniyetini açtı. Ama silahı yanında görünmeyecek gibi tuttu. Ağaçların arasından yeşil yağmurluklar giymiş, sırtlarında çantalarıyla iki yürüyüşçü göründü. Koyu renk saçlı bir kızla sarışın bir genç. 20'den küçük gösteriyorlardı. Raşit ne zamandır ormanda olduklarını, onu izleyip izlemediklerini düşündü. Çift 10 metre ötede açıklığa giden dar yolda durdu. Raşit yollarının üstündeydi. Geçmek için yanından dolanmaları gerekecekti. Ormanda bir yabancıyla karşılaşmaktan rahatsız olmuş gibiydiler. Kız birden çocuğun kolunu tuttu. Delikanlı gergince gülümsedi. Merhaba. Raşit cevap olarak başını salladı. Delikanlı şimdi ne diyeceğini bilmez bir halde çaresizce bakıyordu. Raşit'e ardından da piknik masasına baktı. Masanın üzerindeki dizüstü bilgisayar mı bayım? Raşit yine başını salladı. Hey, bir de uydu anteni var değil mi? Evet, harika bir şey. Gençler yürümeye davrandı ama Raşit'in elindeki makineliği gören çocuğun gözleri korkuyla parladı. Elinizdeki silah mı bayım? Raşit bu kez cevap vermedi. Akrebi doğrulttu. Chesapeake 14:55. Carla mutfak penceresinin yanında durmuş, gittikçe koyulaşan bulutlara ve bardaktan boşanırcasına yağan yağmura bakıyordu. Hava keyfini düzeltecek gibi değildi. Döndü, iskemleye oturdu. Karma karışık düşüncelerle dolu kafasını kavuşturduğu ellerine dayadı. Nikolay hala direniyordu. 5 dakika kadar önce alnına dokunduğunda cayır cayır yandığını hissetmiş, ateşi düşürmek için de buzdolabından çıkarıp deniz havlusuna sardığı buzları adamın alnına koymuştu. Havluyu sıkmak için mutfağa döndüğünde korkuyla sarsılmıştı. Bir kabusun ortasında tuzağa düşmüş gibiydiler. İçini korkunç bir dehşet duygusu sardı. Artık damgalı bir kadın olduğunun farkındaydı. Bütün olanlardan sonra Amerikalılar kim olduğunu öğreneceklerdi. Nereye giderse gitsin, plan nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bulacaklardı onu. Peşine düşecekler, hapse atacaklar, belki de öldüreceklerdi. Peki o zaman Joseph'a ne olacaktı? Zaten babasını kaybetmişti. Onunla kim ilgilenecekti? Oğluna duyduğu sevgi öylesine yoğundu ki dünyada tek başına kaldığını, 30 yılını küçücük bir hücrede geçireceğini bilmek yüreğini dağılıyordu. Ağlamak istiyordu. Ama gözyaşlarını tutmaya çabaladı. Birkaç dakika boyunca çılgın bir düşünceye kapıldı. Polise telefon edip teslim olur, her şeyi anlatırsa, Böyle bir şey yaparsa Nikola'yı ölüme mahkum etmiş olurdu. Tıpkı Joseph'ı ölüme mahkum edeceği gibi. Bu iki sonucu düşünmek bile genç kadını öylesine bir umutsuzluğa itti ki yıkılmak üzere olduğunu sandı. Ne kendi oğluna ne de Nikola'ya ihanet edebilirdi. Onu bir kez derinden sevmişti. Hayatının Moskova ile ilgili o bölümünü herkesten saklamıştı, kocasından bile. Evlenmek için Lübnan'a döndüğünde Nikola'yı unutmaya çalışmış, Joseph doğduktan, aradan yıllar geçtikten sonra Moskova'da geçirdikleri günleri kafasının gerisinde bir yerlere atmayı başarmakla birlikte Nikola'yı hiç unutmamıştı. Nasıl unutabilirdi ki? Sırrını uzun zaman saklamayı başarmıştı ama Joseph'ı her gördüğünde, sesini her duyduğunda aynı şeyi hatırlamak zorunda kalıyordu. Oğlu Nikola ile Moskova'da geçirdikleri son gecenin meyvesiydi. İki hafta sonra Sur'a döndüğünde Michael'la evlenmişti. Kocası hiçbir zaman bilmemiş, Carla cesaretini toplayıp anlatamamıştı. Hayatında bir yalanla yaşamış, Michael ölene kadar Joseph'ı kendi oğlu bilmişti. Sırrını yüreğinin derinliklerine hapsetmişti. Oysa Joseph'ın bir aşk kazası olmadığını biliyordu. Gerçekte Nikola'yı öylesine güçlü bir tutkuyla istemişti ki ondan ayrılmanın acısını unutturacak tek şey onun çocuğunu doğurmaktı. Onun çocuğuna hamile kalmak istemiş, hamile kalmak için uğraşmıştı ve onu Sur'da kapının eşiğinde dururken gördüğü gün aradan bunca yıl geçmiş olmasına, çok şeyin değişmesine rağmen bütün anıların canlandığını hissetmişti. Moskova gibi değildi tabii. Bir daha öyle olamazdı zaten. Ama sevginin hala canlı olduğunu, birbirlerinin yanındayken paylaştıkları kıvılcımın Nikola'yı derinden seven yanının hep var olacağını anlamıştı. Ama sırrını ona açmak, hem bunca yıldan sonra neye yarardı? Bu düşünceleri bir kenara itip içinde bulunduğu çıkmazla uğraşmaya çalıştı. Aslında karşısında tek bir seçenek kaldığının farkındaydı. Devam etmek, rolünü tamamlamak. Joseph'ın yaşaması ve serbest kalması için tek çıkar yol buydu. Hem bu durumda bile başarı ihtimali küçücüktü. Yapabilir miydi? Kendi oğlunun yaşaması uğruna 500,000 insanın öldürülmesine yardım edebilir miydi? İşkence çekiyordu. O dakikaya kadar ayakta durmasını sağlayan neyse o anda kayboldu. Omuzları sarsıldı. Öne doğru eğilip yüzünü ellerinin arasına sakladığında koyu renk gözlerinde sadece korku vardı. Kesik hıçkırıklar vücudunu kasıyordu. Sevgili küçük Joseph, sana ne yaptım? Arkasında bir ses duyup döndü. Nikolay kapının eşiğindeydi. Ölü kadar solgun, sendeleyerek yürümeye çalışıyordu. Yaranın yeniden kanamaya başladığını, pansumanın üzerine bastırdığı parmaklarının arasından kan sızdığını dehşetle gördü. Nikolay! Yanına koşarken adam devrildi. 25. ayrımın sonu. Sayfa 312. Devamı 26. ayrımda.